Kitabın adı Mutlu Ölüm, yazarı Nora Roberts. 13. ayrım, 12. bölüm. Kumandan Whitney büyük ve iyi düzenlenmiş masasında oturmuş Evie'yi dinliyordu. Teğmen tam ve temiz bir rapor sunduğu için memnun olmuştu. Ayrıca belli detayları hiç hissettirmeden atlayabilmesine de bir kez daha hayran kalmıştı. İyi bir polis ateş altında bile soğukkanlılığını koruyabilmeliydi. Tanımaktan memnuniyet duyduğu Eve Dallas ise tam bir buz kalıbı gibiydi. Fitzhugh'un otopsi verilerini departman dışında analiz ettirdin. Evet efendim, Eve gözünü bile kırpmadı. Analizler şu anda NYPSD'nin sahip olduğundan çok daha karmaşık donanımları gerektiriyordu. Ve sen şu daha karmaşık donanımları bulabildin. Bulabildim efendim. Ve analiz ettirdin diye sordu Whitney bir kaşını kaldırarak. Bilgisayar bilimi senin alanın değildir Dallas. Eve dosdoğru kumandanın gözlerinin içine baktı. O alanda da becerilerimi geliştirmeye çalışıyorum kumandan. Whitney bundan gerçekten şüphe ediyordu. Daha sonra Devlet Güvenlik Merkezi'nin dosyalarına girmeyi başardın ve orada da çok gizli raporlar ellerine teslim edildi. Doğru efendim, kaynaklarımı açıklamak istemiyorum. Kaynakların mı? Diye sordu Whitney. Yani Devlet Güvenlik Merkezi'nde bir köstebeğin olduğunu mu söylüyorsun? Köstebekler her yerde vardır dedi Eve soğukkanlılıkla. Uçabilen bir köstebek diye mırıldandı Whitney. Yoksa kendini hemen Doğu Washington'da gözaltında bulurdun. Eve'in yüreği yerinden fırlayacak gibi oldu ama soğukkanlılığını korudu. Buna hazırım efendim. Olsan iyi olur. Whitney arkasına yaslandı, dirseklerini masaya yasladı ve parmaklarını çenesine dayadı. Şu Olympus tatil merkezindeki olay. Orada da verilere ulaştın. Bu seni biraz aşıyor Teğmen. Olay sırasında oradaydım ve bulgularımı gezegenler arası yetkililere bildirdim efendim. Onlar da olayın kontrolünü ele aldılar diye ekledi Whitney. Dışarıda olan bir olay benim davalarımdan biriyle bağlantı gösterdiğinde veri istemeye yetkim var kumandan. Yine de bunun onaylanması gerekir. Onaylama için veriye ihtiyacım vardı efendim. Bu ancak bir cinayet söz konusuysa geçerli Dallas. 4 cinayet olduğuna inanıyorum, Charisi Divine'da dahil. Dallas, olayın kayıtlarını az önce izledim. Kirişin üzerine oturmuş bir polis ve bir intihar girişimcisi gördüm. Polis kurbanı vazgeçirmeye çalışıyordu ve kurban da atlamayı tercih ediyordu. Bu kadın itilmedi, kandırılmadı ya da herhangi bir şekilde tehdit edilmedi. Kandırıldığına inanıyorum efendim. Nasıl? Bunu henüz bilmiyorum. Görüşme başladığından beri ilk kez Eve yenilgiye uğradığını düşündü. Ama kaldırımdan analiz etmeye yetecek kadar beyin parçasını toplamayı başarsalardı, ön lobda aynı yanığı bulmuş olacaklarından eminim. Kesinlikle eminim. Bunu biliyorum kumandan. Bilmediğim onun oraya nasıl girdiği. Bir an bekledi. Ya da nasıl kondu? Whitney'in gözleri kısıldı. Yani birinin bir tür beyin implantasyonuyla bu kişileri intihar etmeye yönlendirdiğini mi düşünüyorsun? Kurbanlar arasında hiçbir genetik bağ bulamadım. Sosyal grupları, eğitim ortamları veya din eğilimleri de benzemiyor. Aynı şehirde büyümediler, aynı sudan içmediler, aynı sağlık kulüplerine ya da merkezlerine gitmediler. Ama hepsinin beyninde aynı kusur var. Bu kadarı tesadüf olamaz kumandan. Eğer bu insanları kendi yaşamlarına son vermek konusunda bir şey zorladıysa, bu cinayete girer. Bu da benim alanım. Bıçak sırtında yürüyorsun Dallas, dedi Whitney bir an sonra. Ölülerin aileleri var ve aileler bu konunun kapanmasını istiyorlar. Soruşturmanın devam etmesi yaz süresini de uzatıyor. Bunun için üzgünüm. Ayrıca kuleden de sorular yükselmeye başladı diye ekledi Whitney, polis ve güvenlik şefini kastederek. Raporumu Şef Tibble'a da sunmaya hazırım eğer gerekirse. Ama Eve bunun gerekmeyeceğini umuyordu. Görüşümde kararlıyım kumandan. Ben acemi bir polis değilim ve ne yaptığımı biliyorum. Deneyimli polisler bile bazen odaklarını kaybedebilir, hata yapabilirler. O zaman bırakın yapayım. Whitney bir şey söylemeden Eve başını iki yana salladı. Bugün o kirişte oturan kişi bendim kumandan. O kadının yüzüne baktım, aşağı düşerken gözlerine bakıyordum ve biliyorum. Whitney ellerini birleştirerek masanın kenarına dayadı. Yönetim daima zor bir işti. Başka davalar vardı ve onları çözmek için Eve'e ihtiyaç duyuyordu. Bütçe kısıtlıydı ve asla yeterince zaman veya insan gücü olmuyordu. Sana bir haftadan fazlasını veremem. O zamana kadar doğru cevapları bulamazsan dosya kapanır. Eve ciddi bir tavırla derin bir nefes aldı. Peki ya şef? Onunla kendim konuşacağım. Bana bir şeyler getir Dallas, yoksa başka bir davaya geçmeye hazır ol. Teşekkür ederim efendim. Görüşme bitmiştir dedi Whitney ama Eve kapıya ulaştığında ekledi. Ah, Dallas, eğer araştırma için resmi kaynakların dışına çıkarsan, adımlarına dikkat et ve kocana en iyi dileklerimi ilet. Eve hafifçe kızardı. Kumandan kaynakların yerini anlamıştı ve bunu ikisi de biliyordu. Bir şeyler mırıldanıp odadan kaçtı. O anda birden aklına bir şey geldi ve aşağı inmek için asansöre koştu. Duruşmaya geç kalıyordu. Ofisine geri dönüp Peabody'yi elinde bir fincan kahve ile masasının başında otururken bulduğunda mesai bitmek üzereydi. Eve kapının kenarına yaslandı. "Rahat mısın Peabody?" Peabody oturduğu yerde irkilince birkaç damla kahveyi döktü ve boğazını temizleyerek kendini toparladı. "Geliş zamanınızı bilmiyordum efendim." "Belli. Kendi bilgisayarında bir sorun mu çıktı?" "Ah, hayır, hayır efendim. Yeni veriyi doğruca sizin bilgisayarınıza girmemin daha etkili ve hızlı olacağını düşündüm sadece." "İyi bir mazeret Peabody, bunu hep kullanabilirsin." Eve otomatik aşçıya doğru yürüdü ve kendisi için kahve istedi. Binada verilen zehirden değil, Rourke'un kahvesindendi ve Peabody'nin amirenin masasında oturmasının asıl nedeni de buydu. "Yeni veri nedir?" "Şef Finney, Dwayne'in telelinklerindeki tüm görüşmeleri analiz etti. Konuyla ilgisi olan bir şey görünmüyor ama her şey burada. Bütün randevularının bulunduğu özel ajandasını ve son sağlık kontrolünün sonuçlarını aldık." "Orada herhangi bir sorun var mı?" "Bir tane bile yok. Tütün bağımlısıymış, kayıtlıymış ve düzenli olarak antikanser iğnesi oluyormuş. Herhangi bir hastalık belirtisi yok, ne fiziksel, ne duygusal, ne zihinsel. Stres ve aşırı çalışma eğilimi var. Bunun için de sürekli yatıştırıcı ve bazen de uyarıcı kullanıyormuş. Biriyle birlikte yaşıyormuş ve mutlu bir beraberliği varmış. Eşi şu anda gezegen dışında, önceki evliliğinden bir oğlu var." "Evet, onunla bağlantı kurdum. Yeni Los Angeles'taki Tatler ofisinde çalışıyor, buraya geliyor." Eve başını eğdi. "Rahat mısın Peabody?" "Evet efendim," diye cevap verdi Peabody doğal bir tavırla. Aniden yüz ifadesi değişti ve hemen masanın arkasından kalkıp yanındaki eski sandalyeye çöktü. "Özür dilerim efendim. Kumandanla görüşmeniz nasıl geçti?" "Bir haftamız var," dedi Eve koltuğuna otururken. "Elimizden geleni yapalım. Adli tabipten Dwayne'in raporu geldi mi?" "Henüz gelmedi." Eve telelinkine döndü. "Bakalım onu biraz dürtebilecek miyiz?" Eve nihayet evine döndüğünde ayaklarını sürüyerek yürüyordu. Akşam yemeğini kaçırmıştı ama günü içerisi Dwayne'den kalanları incelemek için morgda noktalamak zorunda kaldığından bunun iyi olduğunu düşünüyordu. Deneyimli bir polisin bile midesi altüst olabilirdi ama orada da bir yere varamamıştı. Hiçbir yere. Rourke'un teçhizatının bile Dwayne'den işe yarayacak bir şeyler çıkarabileceğini sanmıyordu. İçeriye girdiğinde neredeyse paspasın üzerine uzanmış olan kedinin üzerine devriliyordu. Kendini zorlayarak eğildi ve kediyi kucağına aldı. Hayvan iki renkli gözlerinde sinirli pırıltılarla Eve'i inceledi. "Koca kıçını başka bir yere serseydin tekme yemekten kurtulurdun ahbap." "Teğmen?" Eve kediye sarılıp kucağında sallarken her zamanki gibi nereden çıktığı belli olmayan Somerset'e baktı. "Evet, geciktim," dedi ters bir tavırla. "Azarlamak istiyorsan devam et." Ama Somerset her zamanki gibi iğneleyici davranmadı. Haber kanalındaki görüntüleri izlemişti ve Eve'i kirişin üzerinde görmüştü. Yüz ifadesini de. "Bence iyi bir yemeğe ihtiyacınız var." "Hayır yok, Eve'in sadece yatağa ihtiyacı vardı." Hemen merdivene yöneldi. "Teğmen?" Somerset, Eve'in önce alçak sesle küfretmesini, sonra da dönerek çatık kaşlarının altından bakmasını bekledi. 70 katlı bir binanın kirişinde oturan bir kadın ya çok cesurdur ya da çok aptal. Eve dişlerini sıkarak konuştu. "Beni hangi kategoriye soktuğunu sormama gerek yok sanırım." "Hayır yok." Somerset, evin hanımının basamakları tırmanışını izledi ve cesaretinin korku verici olduğunu düşündü. Yatak odası boştu. Rourke'un yerini bulmak için bir dakika sonra evin içinde bir tarama yapmaya karar verdi ve yüzü koyun yatağa devrildi. Galahad çırpınarak kendini Eve'in kolunun altından kurtardı ve kalçasının üzerine tırmanarak kıvrılıp yattı. Dakikalar sonra Rourke onu orada buldu. Yorgunluktan bitkin düşmüş olan güzel karısı sere serpe yataktaydı ve sosis biçiminde yatmış olan Galahad onun arka tarafını kolluyordu. Rourke genç kadını bir süre inceledi. O da haberleri görmüştü. Görüntüler kanını dondurmuş, boğazını kurutmuş, içine eritmişti. Eve'in ne kadar sık ölümle karşılaştığını biliyordu, gerek başkaları ve gerekse kendisi adına ve bunu kabullendiğini düşünüyordu. Ama o sabah karısını o kadar açık bir ölümün karşısında çaresizce izlemişti Gözlerinin içine bakmış, korkuyu ve acıyı görmüştü ve kendisi de acı çekmişti. Şimdi ise burada, evinde, kas ve kemikten oluşmuş bir kadın olarak ciddi şekilde bakıma ihtiyacı olan saçları ve topukları erimiş çizmeleriyle yatağında bitkin bir halde yatıyordu. Rourke ona yaklaştı, yatağın kenarına oturdu ve bir eliyle Eve'in saçlarını okşadı. ''Sadece gözlerimi dinlendiriyorum.'' diye mırıldandı Eve. ''Bunu görebiliyorum. Birkaç dakika içinde dans etmeye gideceğiz zaten.'' Eve zorlukla güldü. ''Şu et yığınını kalçamdan çekebilir misin lütfen?'' Rourke Galahad'ın iri gövdesini kucakladı ve karışmış tüylerini okşayarak açtı. ''Oldukça zorlu bir gün geçirdin Teğmen. Medya sadece senden söz ediyordu.'' Eve sırt üstü döndü ama bir dakika daha gözlerini açmadı. ''Kaçırdığıma sevindim. O halde Charisse'ye olanları biliyorsun. Evet, bu sabah ilk toplantıma hazırlanırken Kanal 75 açıktı. Her şeyi canlı izledim.'' Rourke'un sesindeki gerginliği duyunca gözlerini açtı. ''Özür dilerim.'' diye fısıldadı Eve dudağını ısırarak. ''Sen işini yaptığını söyleyeceksin.'' Rourke kediyi bir kenara bıraktı ve Eve'in yanağına düşen saçları çekti. ''Ama bunun ötesindeydi Eve. Seni de kendisiyle birlikte sürükleyebilirdi. Gitmeye hazır değildim.'' Bir elini yanağına okşayan Rourke'un elinin üzerine koydu. ''Oradayken bir görüntüyü hatırladım. Aşağılık babamın bize ev diye tuttuğu pis bir yerin penceresinde ayakta duruyordum. O zaman atlamayı ve her şeyi bitirmeyi düşünmüştüm. Ama gitmeye hazır değildim. Hala değilim.'' Galahad, Rourke'un kucağına tırmandı ve iri gövdesini Eve'in karnına doğru esnetti. Rourke gülümsedi. ''Görünüşe bakılırsa ikimiz de bir süre daha seni burada tutmak niyetindeyiz. Bugün ne yedin?'' Eve dudaklarını büzdü. ''Sınavda mıyım?'' ''Konuşmaya değecek bir şey değil.'' dedi Rourke. ''Şu anda yemek çok da istediğim bir şey değil. Morg'dan yeni geldim. 70 katlı bir binanın tepesinde oturmak insanın vücudunda kötü etki yapıyor.'' ''Diğerleriyle kıyaslandığında geriye inceleyecek fazla bir şey kaldığını sanmıyorum.'' Hala zihnini dolduran berbat görüntülere karşın Eve sırıttı. Doğrulup oturdu ve kocasına kocaman bir öpücük verdi. ''Her şeyi hemen anlıyorsun Rourke. Sen de en sevdiğim şeylerden biri bu. Vücudum olduğunu sanıyordum. O da listenin üst sıralarında.'' dedi Eve. Rourke yerinden kalkıp otomatik aşçıya yaklaşırken. ''Hayır, yeterince malzeme yok ama bir bağlantı olmalı, anlıyorsun değil mi?'' Rourke istediği protein içiciyi gelene kadar bekledi. Charisse zeki, mantıklı ve motivasyonu yüksek bir kadındı. Sık sık bencilce, sürekli haince davranırdı ve gerçekten de tam bir baş belası olabilirdi. Yatağa döndü ve bardağı Eve uzattı. Kendi binasının çatısından atlayacak türden bir kadın değildi. Üstelik medyanın kendi organizasyonunda olup bitenleri izlemesine izin verecek türden hiç değildi. ''Bunu da verilere ekleyeceğim.'' Eve elindeki nane renkli krema kıvamındaki içeceğe kaşlarını çatarak baktı. ''Bu da ne?'' ''Vitamin diyebilirsin. İç.'' Rourke bardağı tutarak karısının dudaklarına doğru itti. ''Hepsini.'' Eve dirençli bir tavırla ilk yudumu aldı ama sonra o kadar da kötü olmadığına karar vererek hepsini içti. ''İşte, şimdi rahatladın mı?'' ''Evet. Whitney sana zaman verdi mi?'' ''Bir hafta ve senin sistemini kullandığımı biliyor. Bilmiyormuş gibi davranıyor.'' Eve bardağı bir kenara bıraktı, gerindi ve o anda bir şey hatırladı. ''Lanet olsun. Film seyretmemiz, patlamış mısır yememiz ve sevişmemiz gerekiyordu. Beni ektin.'' Karısının saçını çekiştirdi. ''Seni boşamalıyım.'' ''Tanrım, ne kadar katısın.'' Eve aniden gerginleşerek ellerini ovuşturdu. ''Sen hazır bu ruh halindeyken sanırım yıkanmam gerek. Hey, yoksa başka biriyle mi sevişiyordun?'' ''Pek sayılmaz.'' ''Pardon? İçki ister misin? Burada biraz şarabımız var değil mi?'' Eve yataktan kalkmak için harekete geçti ama Rourke'un eli uzanıp kolunu yakalayınca pek de şaşırmadı. ''Açıkla.'' ''Açıklayacağım. Sadece biraz şarap içersek daha iyi geleceğini düşündüm, tamam mı?'' Eve gülümsemeye çalıştı ama Rourke delici ve ısrarlı bakışlarını gözlerine dikmişken bunun pek mümkün olmadığını fark etti. Kolunu tutan el yeterince gevşeyince aceleyle kalktı ve yatak odasının buzdolabına yaklaştı. Şarap şişesini açıp kadehleri doldururken hiç acele etmedi. Söze başladığında aradaki mesafeyi olabildiğince uzak tuttu. ''Peabody ve ben Dwayne'in ofisindeki ilk incelememizi yapıyorduk. Kadının bir rahatlama odası varmış. Farkındayım. Eminim farkındasındır. Geri dönmeden önce günah çıkaracak cesareti bulabilmek için Eve önce kendi şarabını yudumladı. Her neyse, uyku koltuğunun dirsekliğinde bir sanal gerçeklik gözlüğü buldum. Matthias kendini asmadan önce sanal gerçeklik cihazını kullanmıştı. Fitzhugh da bileklerini doğramadan önce sanal gerçeklik cihazını kullanmıştı. Zayıf bir bağlantı ama hiçbir bağlantı olmamasından daha iyidir diye düşündüm. Bu ülkedeki insanların %90'ından fazlasının evinde sanal gerçeklik cihazı var dedi Rourke, Eve'in yüzüne hala kısık gözlerle bakarken. Evet ama bir yerden başlamak zorundaydım. Bu bir beyin kusuru ve sanal gerçeklik duyular kadar beyinle de ilgili bir şey. Eğer gözlüklerde kasıtlı ya da kasıtsız bir kusur varsa intihar eğilimi yaratmış olabileceğini düşündüm. Rourke yavaşça başıyla onayladı. Pekala, dinliyorum. Ben de gözlükleri denedim. Bekle, Rourke bir elini kaldırdı. Gözlüklerin kadının ölümünde katkısı olabileceğinden şüphelendin ve bu yüzden de denemek için kendin kullandın. Sen aklını mı kaçırdın? Peabody oradaydı ve gerektiği takdirde beni bayıltmaya hazırdı. Pekala, Rourke gözlerini devirerek başını iki yana salladı. O zaman sorun yok, son derece mantıklı. Sen çatıdan atlamadan önce seni bayıltacaktı. Aynen öyle. Eve kocasının yanına oturdu ve diğer kadehi ona verdi. Son kaydı inceledim. Dışarı çıkıp kirişe oturmadan birkaç dakika önce gerçekten de gözlükleri kullanmış. Kullandığı program her neyse bir şey bulabileceğimden emindim. Eve bir an sustu ve ensesini kaşıdı. Biliyor musun, aslında bir tür rahatlama programı olduğunu tahmin etmiştim. Belki bir meditasyon programı. Senin standart deniz yolculuğun veya bir orman gezisi. Anlaşılan öyle değildi. Hayır değildi. Bir fantezi programıydı. Bilirsin, cinsel fantezi. Rourke meraklı bir tavırla yatağın üzerinde bağdaş kurdu ve başını yana eğdi. Yüz ifadesi ciddi, mavi İrlandalı gözleri ise hala kısıktı. Öyle miydi? Kadehi bir kenara bırakmadan önce doğal bir hareketle yudumladı. Peki, içinde ne vardı? Erkekler. Çoğul mu? Sadece iki. Eve içinde dalga dalga yükselen suçluluk ateşini hissetti. Resmi bir araştırmaydı. Çıplak mıydın? Rourke, bence bu son derece mantıklı bir soru. Belki bir dakikalığına, tamam mı? Bu programın içindeydi ve ben de denemek zorundaydım. Üstelik bu adamların bütün vücudumu benim hatam değildi. Üstelik olmadan programı kestim. Yani hemen hemen. Eve suçluluk yansıtan bir tavırla sustu ve Rourke'un yüzündeki sırıtışı görünce şaşırdı. Bunun komik olduğunu mu düşünüyorsun? Rourke'un omzuna bir yumruk patlattı. Ben bütün gün kendimi pislik gibi hissettim ve sen bunu komik mi buldun? Ne olmadan önce diye sordu Rourke. İçindekini kafasına boşaltmamak için kadehi karısının elinden alıp kendisininkinin yanına bırakırken. Neredeyse olmadan önce programı kestiğini söyledin. Tam olarak ne olmadan önce? Eve taktik değiştirerek gözlerini mutlu bir şekilde kapadı. Harikaydılar. Kendim için o programdan bir tane alacağım. Artık sana ihtiyacım olmayacak çünkü bir çift seks kölem olacak. İddiaya girer misin? Rourke karısıyla boğuşmaya başladı ve onu sırt üstü yatırıp gömleğini başının üzerinden çekmeyi başardı. Kes şunu. Seni istemiyorum işte. Seks kölelerim beni tatmin ettiler. Eve Rourke'u ters çevirdi ve tam hareketsiz bırakacakken dudakları göğsünün üzerine kapandı ve eli bacaklarının arasına kaydı. Eve bir an her yanını ateş bastığını hissetti. Lanet olsun dedi nefes nefese bir halde. Sadece hoşuma gidiyormuş gibi yapıyorum. Sorun değil. Rourke Eve'in pantolonunu aşağı doğru çekti ve parmaklarını bacaklarının arasına soktu. Eve çoktan sırılsıklandı ve Rourke'u davet ediyordu. Bu kez orgazm şiddetli bir şekilde geldi. Eve'in her yanını sardı, boğdu ve bir sonraki darbe için fırlatıp attı. Eve inleyerek kocasının adını söyledi. Daima onun adıydı. Ama erkekliğini tutmak için uzandığında Rourke onun bileklerini tuttu ve başının üzerine çekti. Hayır, Eve'in yüzüne bakarken onun nefesi de sıklaşmıştı. Sadece beni içine al. Rourke santim santim içeri girerken Eve'in göz kapaklarının kapanışını izledi. Genç kadın, kalçalarını vahşice ileri geri oynatmaya başladığında Rourke onun bir kez daha zirveye ulaşmasına izin verdi. Eve gevşeyip kesik kesik solumaya devam ederken Rourke da yavaş bir ritme döndü. Daha fazla diye mırıldandı, karısının iniltilerini yutarken. Daha fazla. Eve'in sistemi aşırı yüklenmişti ve her nabız atışında sanki bütün vücudu titriyordu. Vahşi zevk öylesine yoğundu ki neredeyse acıya yakındı. Rourke hala çok yavaş hareket ediyordu. Yapamam diye mırıldandı Eve ve kalçaları daha fazlası için havaya kalkarken başı arkaya doğru gerildi. Çok fazla. Bırak kendini Eve. Bir kez daha. Eve olduğu yerde çöküp kalana kadar Rourke durmadı. Dirseklerinin üzerinde doğrulmayı başardığında Eve'in başı topaç gibi dönüyordu. Şaşılacak bir şekilde ikisi de hala yarı giyiniktiler ve yatak örtüsünün üzerinde yatıyorlardı. Yatağın köşesinden Galahad kedilere has bir tiksintiyle onları seyrediyordu veya belki de kıskançlıkla. Rourke sırt üstü döndüğünde dudaklarında gülümseme olarak yorumlanabilecek bir gerginlik vardı. ''Sanırım bu testosteronunu biraz rahatlatmıştır.'' Rourke'un gülümsemesi sırıtışa dönüştü. Eve onun kaburgalarına parmağını sapladı. ''Ama amacın beni cezalandırmaksa hedefi ıskaladın.'' Rourke gözlerini açtı. Bakışlarında sıcak bir keyif vardı. ''Sevgili Eve, gerçekten de şu küçük maceranı sanal zina olarak yorumlayacağımı mı sandın?'' Eve yüzünü astı. Ne kadar gülünç olursa olsun Rourke'un azıcık bile kıskanmaması onu çileden çıkarmıştı. ''Belki.'' Rourke derin bir iç çekerek doğrulup oturdu ve ellerini Eve'in omuzlarına koydu. ''Profesyonel ya da özel fantazilere dalabilirsin. Ben senin gardiyanın değilim. Seni rahatsız etmedi mi yani?'' ''Hiç etmedi.'' Rourke karısına dostça bir öpücük verdi ve sonra çenesini parmaklarıyla sıkıca kavradı. ''Ama gerçekte bir kez olsun denersen seni öldürmek zorunda kalırım.'' Eve'in göz bebekleri büyüdü ve çocukça bir neşeyle kalp atışları hızlandı. ''Ah, bak işte bu adil, bu gerçek.'' dedi Rourke. ''Şimdi her şeyi hallettiğimize göre artık uyuyabilirsin.'' ''Artık yorgun değilim.'' Eve pantolonunu tekrar beline çekerken Rourke derin bir iç çekti. ''Sanırım bu çalışmak istediğin anlamına geliyor. Eğer birkaç saatliğine sistemini kullanabilirsem yarın kendi makineme aktarabilirim.'' Rourke teslim olarak kendi pantolonunu giydi. ''Hadi gidelim o halde. Teşekkürler.'' Özel asansöre doğru yürürlerken Eve kocasının elini tuttu. ''Rourke, beni gerçekten öldürmezsin değil mi?'' ''Ah evet öldürürüm.'' Rahat bir tavırla gülümseyerek Eve'i asansöre bindirdi. Ama bizim ilişkimiz düşünüldüğünde bunu mümkün olduğunca hızlı ve acısız yapmaya çalışırım. Eve ona hızlı bir bakış attı. Aynı şeyin senin için de geçerli olduğunu bil. Doğal olarak. Doğu kanadı 3. kat diye emretti Rourke ve karısının elini hafifçe sıktı. Başka türlü düşünmemiştim zaten. 13. ayrımın sonu. Sayfa 226. Devamı 14. ayrımda.